Ayrım 13. Kennedy'nin beyni. Henning Mankell. Sayfa 146. 12. kısım. O gün akşam geç vakit uçak Madrid'den havalanırken Louis 4 motordan çıkan basınç kendisinden çıkıyormuş gibi hissetti. Cam kenarında 27 A'da oturuyordu ve yanağını cama dayamış uçağı kaldırmaya çalışıyordu. Oldukça sarhoştu. Barcelona'dan Madrid'e uçarken boş midesini vodka ve kırmızı şarapla doldurmuştu. Uçuş zamanı gelinceye kadar da içmeye devam etmişti. Ancak midesi bulanmaya başlayınca zorla bir omlet yiyebildi. Geri kalan zamanda havaalanını sabırsızca turlayarak geçirdi. Tanıdık bir yüze rastlayabileceğini düşünüyordu. Tedirgindi ve sürekli izlendiğine giderek daha fazla inanıyordu. Madrid havaalanında hem Nazrin'i hem de babasını aradı. Nazrin, Stockholm'un bir yerlerinde bir sokaktaydı, hat kötüydü ve Louis Henrik'in Barcelona'daki dairesinden söz edince kızın nefesini tutup tutmadığından emin olamamıştı. Sonra da sanki biri sinyali kesmiş gibi bağlantı koptu. Louis 4 kere daha denedi ama tek duyduğu sonra yeniden denemesini söyleyen bir ses oldu. Aradığında Arthur mutfaktaydı. Kahve sesiyle konuşuyor diye düşündü. Östersund'a taşınıp evi aradığımda bu oyunu oynadığımı hatırlıyorum. Kahve mi içiyor, oturmuş kitap mı okuyor, hatta yemek mi hazırlıyor diye tahmin yürütürdüm. Babam tahminlerimin çetelesini tutardı. Yılda bir kere de 12 aylık sonuçları söylerdi. En çok kahve içtiği zamanları bilmiş olurdum. Kendini toparlamaya ve ağır ağır konuşmaya çalıştı ama babası durumu hemen anladı. ''Madrid'de saat kaç?'' ''İsveç'te hemen hemen aynı. Muhtemelen bir saat ileride veya geridedir. Niye soruyorsun?''
''Yani akşam değil.
Öğleden sonra yağmur yağıyor.''
''Gün ortasında niye sarhoşsun?''
''Sarhoş değilim.''
Sessizlik. Arthur hemen geri çekilmişti. Yalan onda karın boşluğuna yumruk yemiş etkisi yaratırdı. Louis utandığını hissetti.
''Birkaç yudum şarap içtim. Bunda bir sorun mu var? Uçmaktan korkuyorum.''
''Eskiden hiç korkmazdın.''
''Uçmaktan korkmuyorum. Oğlumu, biricik çocuğumu kaybettim ve şimdi de Aaron ortalıktan kayboldu.''
''Ayık kalamazsan bu işi asla başaramazsın.''
''Cehenneme git.''
''Sen git cehenneme.''
''Aaron yok oldu.''
''Eskiden de kaçardı. İşine gelince ya da baskı altında olduğunu hissettiği zaman hep kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaçar zaten. Kaçış yollarından birinden gidiver.''
Bu sefer kuyruk veya kaçış yolu meselesi değil.
Arthur'a olanları anlattı, babası hiç soru sormadı. Louis'in telefonda tek duyabildiği soluk sesleriydi.
''Çocukken en büyük güvencem onun nefes alıp verişini duymak ve görmekti.''
Louis bitirdiğinde aralarındaki sessizlik Harry Dahlen'den Madrid'e gidip geliyordu.
''Henrik'in izini sürmeye gidiyorum. Mektubun ve Lucinda denen o kızın.''
''Afrika hakkında ne biliyorsun ki? Tek başına gidemezsin oraya.''
''Kim gelecek benimle, sen mi?''
''Oraya gitmeni istemiyorum.''
''Başımın çaresine bakmayı öğretmiştin bana. Korkum sayesinde aptalca bir şey yapmam zaten.''
''Sarhoşsun.''
''Geçer.''
''Paran var mı?''
''Aaron'un parası bende.''
''Ne yaptığını bildiğinden emin misin?''
''Hayır ama gitmek zorundayım.''
Arthur uzun süre bir şey demedi. Sonunda ''Burada yağmur yağıyor.'' dedi ama birazdan kara çevirecek. ''Dağların üstünden görebiliyorsun, bulutlar yoğunlaşıyor. Az sonra başlar.''
''Yaptığım şeyi yapmak zorundayım. Neler olduğunu öğrenmem lazım.''
Konuşma bitince bir merdiven altında oraya bırakılmış bagaj arabalarının arasında gizlendi. Adeta birisi bir çekiç alıp onca özenle birleştirdiği parçaları ezmiş gibiydi. Artık parçalar daha da küçük, birbirlerine uymaları daha da zordu.
''Desen benim'' diye düşündü. ''Sadece şimdi parçalar benim yüzümü oluşturmak üzere birleşiyor. Başka bir şeyi değil.''
Saat 11'den hemen önce Johannesburg uçağına binecekken duraksadı.
''Bu yaptığım delilik, dışına çıkacağıma sisin içine doğru gidiyorum.''
Gece boyunca içmeye devam etti. Yanında karnı ağrıyormuş gibi görünen bir kadın vardı. Hiç konuşmadılar, sadece bakıştılar. Daha Madrid'de uçuş için beklerken bir Afrika ülkesine gittiklerini gösteren hiçbir şey olmayışı Louis'e çok çarpıcı gelmişti. Sadece birkaç tane siyah veya renkli yolcu vardı. Çoğunluk Avrupalıydı. Kara kıta hakkında ne biliyordu ki? Afrika bilincinin nerelerindeydi? Uppsala'da öğrenciyken ırk ayrımı mücadelesi sözde dayanışma hareketinin önemli bir kısmı olmuştu. Louis de gerçekten içtenlikle benimsemeden çeşitli gösterilerde yer almıştı. Bildiği kadarıyla Nelson Mandela adeta doğaüstü yeteneklere sahip esrarengiz biriydi. Ders kitaplarında okuduğu Yunan filozoflarına benziyordu. Aslında Afrika diye bir yer yoktu. Çoğu da dayanılmaz olan bulanık görüntülerden oluşan bir kıtaydı. Açlıktan ölen çocukların, sarkık memeli boş bakışlı annelerin gözlerine sinekler konup kalkıyordu. Garip üniformalarıyla kurşun askerlere benzeyen Idi Amin ve oğlunun fotoğrafları gözünün önüne geldi. Her zaman Afrikalıların bakışlarında kin olduğunu düşünmüştü. Ama acaba aslında bu karanlık aynalardan yansıyan kendi korkusu muydu? Gece boyunca Sahara'nın üstünden uçtular. Ona 300 yıl önceki girişimcileri olduğu kadar bilinmez gelen bir kıtaya gidiyordu. Birden bütün o gerekli aşıları unuttuğunu hatırladı. Yetkililer ülkeye girmesine izin verecek miydi? Hastalanacak mıydı? Sıtma ilaçlarını almaması mı gerekirdi? Hiçbir fikri yoktu. Bütün ışıklar kapatılınca film seyretmeye çalıştı ama sürekli dikkati dağılıyordu. Battaniyeyi çenesine kadar çekip koltuğunu iyice geri yatırdı ve gözlerini yumdu. Hemen hemen anında irkilip karanlığın içinde yine gözünü açtı. Kendi kendine ne olduğunu sordu. İnsan başka birinin araştırdığı şeyi nasıl araştırır? Soruyu doğru dürüst düşünemiyordu, kafası karışıyordu. Tekrar yumdu gözlerini. Ara ara daldı ama su almak için iki kere yanında uyuyan kadının üstüne tırmandı. Tropik ormanların üstündeyken hava boşluğuna düştüler. Bütün uçak sarsıldı, kemer ikaz ışıkları yandı. Louis camdan bakıp şiddetli bir fırtınanın içinden geçtiklerini gördü. Sanki elinde koca bir tüfekle duran biri varmış gibi çakan şimşekler karanlığı yarıyordu. Vulkan çekiciyle örsü dövüyor diye düşündü. Şafak sökerken ufukta ilk güneş ışınlarını gördü, kahvaltısını etti. Pişmanlığın demir bir yumruk gibi midesine oturduğunu hissetti ve nihayet aşağıdaki kahverengimsi gri kara parçasına bakabildi. Ama Afrika'nın yemyeşil olması gerekmiyor muydu? Tek görebildiği çöle veya yanmış anızlarla dolu tarlaya benzeyen bir yerdi. İnişten nefret eder, her zaman korkardı. Gözlerini kapatıp kolçakları sıkıca kavradı. Uçak piste kondu, yavaşladı. Terminal binalarından birine doğru döndü ve durdu. Kafesten çıkmak istercesine kapılara üşüşen kalabalığa karışmamayı tercih ederek koltuğunda bekledi. Afrika sıcağı bütün gücüyle uçağın havalandırma sisteminden sızmaya başlamıştı. Louis tekrar nefes almaya başladı. Ayrıntılar farklı olsa da sıcak ve kokular Yunanistan'ı hatırlatmıştı. Burada kekik ve biberiye kokmuyordu. Farklı baharat kokuları vardı. Belki biber veya tarçındır diye düşündü. Orman yangınlarının isi. Uçaktan inip tabelaları takip etti ve bilet kontrolü yapıldı. Bankonun ardındaki adam pasaportunu istedi. Sayfalarını çevirip Louis'e baktı. ''Vizeniz varmışa benzemiyor.'' Maputo Havaalanı'nda yaptırabileceğim söylenmişti. Bazen yaptırabilirsiniz, bazen yaptıramazsınız. Yaptıramazsam ne olur? Bankonun arkasındaki adam omuz silkti, siyah yüzü terden sırılsıklandı. Böyle bir durumda burada Güney Afrika'da kalabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Mozambik'te ne bir arslan, ne bir leopar, hatta ne de hipopotam yoktur zaten. Ben buraya hayvan görmeye gelmedim. İçini çekim sesim cırtlaklaşıyor diye düşündü. Yorgun ve tiz sesimi kullanıyorum. Yorgunum, terliyim, oğlum öldü. O bunları nasıl anlayabilir ki? Durup dururken oğlum öldü dedi. Kimsenin sormadığı gereksiz bir bilgiydi. Adam kaşlarını çattı. Maputo'da vize almanız lazım dedi. Özellikle de oğlunuz ölmüşse bunu duyduğuma üzüldüm. Louis büyük gidiş salonuna geçti, para bozdurup bir miktar Güney Afrika randa aldı ve bir fincan kahve içti. Sonradan Johannesburg havaalanında bir vakuma hapsedilmiş gibi geçirdiği uzun bekleyişi hatırlayacaktı. Hafızasında görünmez hoparlörlerden gelen bir ses, bir müzik, kalkış anonsları veya güvenlik duyuruları olmayacaktı. Sadece kesintisiz bir sessizlik ve belli belirsiz bir renk cümbüşü gelecekti aklına. En az da insanları hatırlıyordu. Ancak Güney Afrika Hava Yolları'nın 143 sayılı Maputo uçuşu anonsuyla gerçek dünyaya dönmüştü. Aşırı yorgunluktan uçakta uyuyakaldı ve Maputo'ya inen uçağın sarsıntısıyla uyandı. Pencereden buranın daha yeşil olduğunu görebiliyordu. Ama yine de soluk, yetersiz bir yeşillikti. Yer yer cılız otlarla bezeli bir çöl gibiydi. Manzara Aaron'un tepesindeki seyrelmiş saçlarını hatırlatmıştı. Uçaktan inip terminale yürürken sıcak yumruk gibi çarptı. Parlak güneş yüzünden gözlerini kısmak zorunda kalıyordu. ''Ne halt ediyorum burada?'' diye düşündü. ''Gidip Lucinda denen bir kızı arayacağım ama niçin?'' Pasaportunu damgalamak için çok fazla para aldıklarından kuşkulansa da vize işini sorunsuz halletti. Valizinin yanında dikilirken her tarafından ter fışkırıyordu. ''Bir plan yapmalıyım.'' diye düşündü. ''Bir araba ve bir otel gerekli bana, en çok da otel.'' Yanında üniformalı siyah bir erkek duruyordu. Üzerinde Otel Polana yazan bir yaka kartı vardı. Adam Louis'in kendisine baktığını gördü. ''Otel Polana'ya mı?''
''Evet.''
''Adınız?''
''Yer ayırtmamıştım.''
O sırada adamın adını da okuyabilmişti. Rogerio Mandlate.
''Sizce yine de bir oda bulabilir miyim Bay Mandlate?''
''Hiçbir şey için söz veremem.'' Dört tane beyaz Güney Afrikalı kadın ve erkekle birlikte bir minibüse bindirildi. Şehir sıcaktan kaynıyordu. Aşırı yoksul mahallelerden geçtiler. Her yerde insanlar ama en çok da çocuklar vardı. Louis Henrik'in de bu yoldan geçmiş olabileceğini düşündü. Onun görmüş olduğu manzaraları görüyordu. Ama acaba düşünceleri de aynı mıydı? Bunu bilmeye imkan yoktu. Bunun cevabını asla bulamayacaktı. Beyaz görkemli otele vardıklarında güneş tam tepedeydi. Louis'e Hint Okyanusu'na bakan bir oda vermişlerdi. Odayı biraz serinletmek amacıyla klimayı çalıştırdı. Ve her yüdalendeki o buz gibi sabahları hatırladı. Aşırı sıcakla aşırı soğuk birbirini dengeliyor diye düşündü. Yunanistan'dayken aşırı sıcağa dayanabileceğimi öğrendim. Çünkü diğer aşırı uca alışığım. Her yüdalende Yunanistan'da şimdi bu feci sıcak ortama dayanmamı sağlıyor. Soyunup duvara gömülü klimadan gelen serin havada biraz durduktan sonra duşa girdi. Uzun uçuşun etkilerini gidermek için ağır ağır yıkandı. Sonra yatağa oturup cep telefonunu açtı ve Aaron'u aradı. Sonra tekrar denemesini söyleyen ses dışında cevap yoktu. Yatağa uzanıp ince örtüyü üstüne çekti ve uyudu. Uyandığında nerede olduğunu bilemedi. O da oldukça serindi, saat 1'e 10 kalayı gösteriyordu. 3 saatten fazla derin, deliksiz bir uyku uyumuştu. Kalkıp giyindi ve acıkmış olduğunu fark etti. Kendi pasaportuyla Aaron'unkini ve paranın çoğunu odadaki kasaya koyup şifreyi Arthur'un telefon numarasının ilk 4 rakamı olan 8854'e ayarladı. Onu arayıp nerede olduğunu söylemesi lazımdı. Ama önce bir şeyler yiyip hiç tanımadığı bir ülkede olmanın neye benzediğini keşfetmek zorundaydı. Şık lobide ona Afrika'da bulunduğunu hatırlatan tek şey ortalıkta dolanan toz alan birkaç tane siyah kadındı. Neredeyse tüm konuklar Avrupalıydı. Yemek salonuna gidip bir salata söyledi, etrafına bakındı. Kadınlı erkekli siyah garsonlar, beyaz müşteriler. Para bozdurabileceği bir banka buldu, oteli keşfe çıktı. Bir Maputo haritasıyla Mozambik rehberi satın alacağı bir büfe vardı. Otelin başka bir kısmında kumarhane olduğunu keşfetti. İçeri girmedi. Sadece geçerken göz ucuyla şişman bir adamın kollu makinelerde oynamakta olduğunu gördü. Arka tarafa geçip koca yüzme havuzunu geçti. Otel arazisini belirleyen parmaklıkların yanından plaja iniliyordu. Bir tentenin altında durdu. Deniz ona Ege'yi hatırlatmıştı. Aynı turkuaz renkteydi ve güneşin altında aynı şekilde parıldıyordu. Yanında bir garson belirdi ve bir şey isteyip istemediğini sordu. Oğlumu diye düşündü. Henrik'in hayatta olmasını ve Aaron'dan telefon edip iyi olduğunu söylemesini istiyorum. Başını salladı, garson düşüncelerini bölmüştü. Otelin ön tarafına doğru yürüdü, bir otoparka bakıyordu. Kapının önünde sokak satıcıları dolanıyordu. Bir an tereddüt ettikten sonra kaldırıma çıktı. Kokulu sandal ağacından yapılmış heykelleri, zürafaları, sevimli filleri, minik kutuları, iskemleleri ve grotesk yüzlü el oyması heykelleriyle sokak satıcılarını geride bıraktı. Karşıya geçti. Köşede bir avis acentesi olduğunu fark etti ve hayretle adının Mao Çetung olduğunu öğrendiği geniş meydanda yürümeye başladı. Bir grup sokak çocuğu ateşte yanan çöplerin etrafına oturmuştu. Çocuklardan biri ellerini uzatarak ona doğru koştu. Louis başını sallayıp adımlarını hızlandırdı. Çocuk tecrübeliydi, peşine düşmemiş hemen vazgeçmişti. Louis daha çok erken diye düşündü. Dilencilerle sonra başa çıkarım. Trafiğin daha sakin olduğu bir caddeye, sonra da iki tarafta yüksek duvarların ve ardında öfkeyle havlayan köpeklerin olduğu bir sokağa saptı. Sokak bomboştu. Günün en sıcak vakti, yani siesta zamanıydı. Bastığı yere çok dikkat ediyordu. Kaldırım taşları delik deşikti. Bu sokaklarda karanlık çökünce de yürünebilir mi diye merak etti. Sonra soyuldu. İki kişiydiler ve arkadan yaklaşmışlardı. Adamlardan biri hiç ses çıkartmadan kollarını arkadan tutup hareket etmesine engel olurken diğeri yanağına bıçağını dayadı. Louis adamın gözlerinin kıpkırmızı, göz bebeklerinin büyümüş olduğunu gördü. Göz yuvarlarına kadar uyuşmuş durumdaydı. Sadece birkaç tane İngilizce küfür biliyordu. Kollarını arkada tutan ve yüzünü göremediği adam kulağına "para ver" diye bağırdı. Louis tepeden tırnağa ürperdiyse de soğukkanlılığını korumayı başardı. ''Ne isterseniz alın, karşı koymayacağım.'' Arkasındaki adam çantasını sol omzundan kapıp kaçtı. Louis onun yüzünü görmemiş, sadece ayaklarının çıplak olduğunu, üstündekilerin pıyırım pıyırım olduğunu ve çok hızlı koştuğunu anlayabilmişti. Bıçağını gözünün altına dayayan göz bebekleri irileşmiş adam da kaçmıştı. Onun da ayakları çıplaktı. Her ikisi de Henrik'le aynı yaşlardaydı. Sonra Louis haykırmaya başladı ama kimse onu duymuşa benzemiyordu. Tek hayat belirtisi duvarların ardındaki görünmez köpeklerdi. Bir araba ortaya çıktı. Louis kollarını sallayarak arabanın önüne atıldı. Gözünün altından akan kan beyaz bluzuna damlıyordu. Araba belirgin bir tereddütle durdu. Louis direksiyonda beyaz bir erkek olduğunu gördü. Haykırmaya devam ederek arabaya koştu. Araç son hız geri giderek bir sokağa saptı ve gözden kayboldu. Louis bayılacak gibi olmaya başlamıştı. Şoku bastıracak hali kalmamıştı. Aaron olsa bunu önleyebilirdi. Lanet olsun ona. Burada olup beni koruması gerekirdi. Ama o da gitti. Herkes gitti. Kaldırıma yığıldı ve bayılmamak için derin derin nefes alıp vermeye çalıştı. Omuzuna bir el dokununca da bir çığlık attı. Siyah bir kadındı. İki eliyle bir sepet fıstık taşıyor, garip bir şekilde tatlımsı kokuyordu. Bluzu lime limeydi. Uzunlamasına yırtılıp sarkan kumaş parçalarının arasından kirli bedeni görünüyordu. Louis soyulduğunu anlatmaya çalıştı. Kadın belli ki anlamamıştı. O da kendi dilinde, sonra da Portekizce bir şeyler söyledi. Kadın Louis'in ayağa kalkmasına yardım etti. Sürekli İngilizce "hastane" diyordu. Ama Louis "Polana, Otel Polana" diye ısrar ediyordu. Kadın sonunda başını sallayıp Louis'i kolundan sıkıca tuttu ve fıstık sepetini başına koyup bedeniyle destek verdi. Louis yüzünden akan kanı mendille sildi ama bıçak kalbine kadar saplanmış gibi geliyordu. Yanındaki kadın teşvik edercesine gülümsüyordu. Otelin girişine ulaştılar. Louis'te para yoktu. Çantasındaki parayı hırsızlar almıştı. Kollarını iki yana açtı ve kadın başını salladı. Sürekli tebessüm ediyordu. Dişleri beyaz ve düzgündü. Sonra dönüp uzaklaştı. Louis onun güneşin yarattığı pusta gözden kayboluşunu izledi. Odasına kadar gidip yüzünü yıkadıktan sonra her şey çöktü. Banyoda kendinden geçip yere düştü. Nihayet kendine geldiğinde orada ne kadar baygın yattığını bilmiyordu. Belki de sadece birkaç saniye sürmüştü. Seramik zeminde kıpırdamadan yattı. Bir yerlerde bir erkeğin güldüğünü, sonra da bir kadının zevkle kıkırdadığını duydu. Louis ciddi bir şekilde yaralanmadığı için şanslı olduğunu düşünüp şükretti. Bir zamanlar çok gençken birkaç günlüğüne Londra'ya gitmişti. Bir gece yanına bir adam yaklaşmış, kolundan tutup bir kapı eşiğine sürüklemeye çalışmıştı. Louis tekmeler atıp haykırarak adamın elinden kurtulmuştu. O zamandan beri de şiddete maruz kalmamıştı. Acaba kendi suçu muydu? Gündüz vakti de olsa sokaklarda dolaşmanın tehlikeli olacağını varsayması mı gerekiyordu? Hayır, onun suçu değildi. Bu sorumluluğu kabul etmiyordu. Saldırganların yalın ayak ve paçavralara bürünmüş olması da yüzüne bıçak saplayıp çantasını kapmalarını mazur göstermezdi. Doğrulup oturdu, sonra ağır ağır ayağa kalkıp yatağına uzandı, titriyordu. Parçalanmış bir vazo gibiydi, parçaları etrafa savruluyordu. Kendisiyle birlikte Henrik'in ölümünün de parçalanmış olduğunu fark etti. Artık onu tek parça halinde tutabilecek hiçbir şey yoktu. Yatakta doğrulup direnç göstermeye çalıştı ama sonra tekrar yatıp kendini bıraktı. Medcezir dalgasını duymuştu, kimse onu tarif edemiyordu. Kimsenin hayal edemeyeceği bir güce sahipti. Oğluma yetişmeye çalıştım, şu anda Afrika'dayım ama o öldü ve ben niye burada olduğumu bilmiyorum.
13. ayrımın sonu. Sayfa 155.